Ayrım 21.
Dipnot. Hocalarını aldırmayan yüzlerce öğrenci Hagana saflarında gönüllü olarak çarpışmak üzere başvurdular. Örgütün zorunlu tuttuğu doktor muayenesi acı bir durum ortaya koydu. Talmud okullarından gelen ve sayıları şaşılacak kadar çok olan bir sürü genç vereme yakalanmıştı. Yine de Şaltiel'in karşılaştığı en büyük güçlük askeri konudaydı. Şehri bu kadar zayıf imkanlarla kuşatılan Eskişehir'de dahil, tutmak ve bazıları Ölüdeniz'deki potas fabrikası gibi 40 kilometre uzakta bulunan çeşitli toplulukları aynı zamanda savunmak büyük kumardı. Şehirdeki savaşçıların üçte birine yakını bu toplulukların savunulması ve ulaşımıyla görevlendirilmişti. Galileye'nin El Kavukçu'nun birlikleri tarafından işgali üzerine takviye alma umudunun yok olduğuna inanan Şaltiel, Yahudi toprağının her karışını ölene kadar korumakla kendisini görevlendiren adama çağrıda bulunmaya karar verdi. Şehrin batısıyla güneyinde toplulukları ve özellikle Eskişehir'de oturanları boşaltalım dedi Ben Gurion'a. Böylece sağlayacağımız insan ve silah gücü Kudüs'ün savunmasını sağlama alacak yeterlilikte olacaktır. 1 Mayıs günü diyordu, insan gücü oranı 1'e 5 olarak Araplardan yana kayacaktır. Ben Gurion'a duygusallığa kapılmaması için yalvardı. Birçok yeri boşaltmak gerekiyordu. Siyasal gerekçeler dikkate alınmamalıydı çünkü bunlar askeri zorunluluklarla uyuşmuyordu. İngiliz binbaşısının sinirli sinirli gözlük camlarını silmesini seyreden Nahum Stavi adlı Yahudi, gelip bizi bulmasına yol açan tek neden daha iyi müşteri oluşumuzdur diye düşünüyordu. İngiliz Kudüs'ün Yahudi kesiminin kuzeybatı sınırını oluşturan bir dizi binadan sorumluydu. Bir Alman hayır derneğine ait olan Şineller yetimhanesinden. Şaltiel'in genelkurmayından olan Stavi, Haganah'ın bu binalara büyük önem verdiğini ve Arapların eline düşmesini hiç istemediğini İngiliz'e anlatmak üzere gelmişti. İngiliz başını kaldırıp bakma gereğini bile duymadan yardım etmeye hazır olduğunu, ancak bu yardımın bir takım masraflara yol açacağını söyledi. Stavi bu olanağı da düşünmüştü. Akla yakın bir fiyatı ödemeye hazır olduğu cevabını verdi. Binbaşı 2000 dolardan söz etti, Stavi bir baş işaretiyle kabul etti. David Şaltiel'in şimdilik güçlerini seferber etmeye hazır olduğu tek savaşın ilk çarpışması bu pazarlıktı. Söz konusu savaşı kazanmak için kurnazlığın tüfeklerden, viskinin cephaneden daha fazla önemi olacaktı. Kesin dönemi de İngilizlerin gidişini izleyen birkaç saat içine sığacaktı. O gün stratejik noktalarla boşaltılan tesisleri ele geçirmeyi başaran şehri yarı yarıya elde etmiş sayılacaktı. Yerleri ve şehrin yönetiminde sağladıkları kolaylıklar nedeniyle seçilen ve İngilizlerin yıllar boyu Kudüs'ü içlerinden yönettikleri bu binalar Kudüs'e hakimdi. Merkezde Bevingrad vardı. İçinde telefon santralı ile birlikte posta merkezinin, emniyet müdürlüğünün, mahkemelerin, belediye hizmetlerinin, cezaevinin, radyo istasyonunun, iki hastanenin, sağlık müdürlüğünün ve bankaların bulunduğu dikenli tellerle çevrili bir çeşit tecrit edilmiş kamp. Kulesiyle koca bir mahalleye hakim olan İtalyan hastanesi vardı. Eskişehir'in surlarına hakim taştan kanatlarıyla Notre Dame de France binası, Allenby ve El Alamein kışlaları, Kral Davut Oteli vardı. Fazla zorlanmadan bu tesisleri ele geçirmek için Haganah İngilizlerle sıkı işbirliği yapmak, özellikle de boşaltma planını ve saatlerini kesin olarak öğrenmek zorundaydı. Binaların çoğu Arap ve Yahudi kesimlerini ayıran yerdeydi. Yahudi kesiminden girişleri bir dikenli tel şebekesi, engeller ve tahkimatlarla korunuyordu. Buna karşılık Arap kesiminden giriş öyle kolaydı ki, Hacı Emin'in adamları son İngiliz askeri de gider gitmez binaları ele geçirmekte güçlük çekmeyeceklerdi. Yahudiler için Arapları yaya bırakmanın tek yolu İngilizlerin her binadan Arap kesimi yönünde çıkmalar ve hemen arkalarından içeri girilmesini sağlamaktı. Hagana İngilizleri ikna etme görevini eski Guards binbaşısı Vivian Herzog'a vermişti. Ayrıca Vivian'dan Yahudi davasına yakınlık duyan ya da para karşılığı boşaltma tarih ve saatleri bildirecek olanların listesini çıkarması istendi. Eski Alman yetimhanesi çok uzak bir yerde olduğundan İngilizler kesin hareketlerinden haftalarca önce burayı boşaltmaya karar vermişlerdi. İngiliz binbaşısı söz verdiği gibi 1 Mart sabahı Nahum Stavi'ye telefon etti. Gidiyoruz dedi. Saat 10'da Şinellerin kapısında bulunun. Para da yanınızda olsun. Tam saat 10'da Yahudi oradaydı. İki adam birlikte binayı dolaştılar. Sonra binbaşı cebinden bir anahtar destesi çıkardı. Stavi'yi uzattı. O da karşılığında 2000 dolar bulunan zarfı verdi. İngiliz teşekkür etti ve şunları söyledi yalnızca. Şansınız açık olsun. Çevredeki binalardan fırlayan Haganah'ın adamları hemen yetimhaneyi işgal ettiler. Araplar bir çeyrek sonra yeni kiracıların kimliklerini keşfedince öfke ve saldırıya geçtiler. Ama çok geç olmuştu. Şaltiyer ilk başarısını kazanmıştı. Şineller yetimhanesi Haganah'ın Kudüs'teki ana üslerinden biri olacaktı. 17. İhtiyar Adam ve Başkan. Genç Yahudi kızı aynada hoşnutlukla kendini seyretti. Sırtındaki gri flanel tayyör ona evlendikten 2 yıl sonra da Vivian Herzog'un bakışının ilk kez üzerinde durduğu günkü kadar yaraşıyordu. Aura Herzog çeyizini düzenlerken Kahire'deki büyük çikur el mağazasından satın aldığı bu elbiseyi giymenin gitgide seyreden zevkini çıkarıyordu. Herzogların o gün önemli bir randevuları vardı. Saat 1'de Birleşmiş Milletler görevlileriyle gelen Norveçli albayı yemeğe götüreceklerdi. Uluslararası örgütü İngilizler hesaplı bir küçümsemeyle, Arapları ise tüfekle karşılamışlardı. Yahudilere gelince onlar örgütün desteğini sağlama peşindeydiler. En usta temsilcilerinden biri olan Vivian Herzog'u Norveçli'nin irtibat subayı olarak seçmişlerdi. Aura Herzog Yahudi ajansına biraz erken gidip Haganah'taki işiyle ilgili bazı konuları görüşmeye karar verdi. Yemek saatinde de kocasıyla orada buluşacaklardı. Odasından çıkarken genç kadın şöminenin üzerinde altın küpelerini gördü. Bunları cebine attı. Talihe bak diye düşündü. Kudüslü kadınların inceliğini Norveçli konuğumuza göstermek için gerekli olan da tam buydu. Patlayıcı madde uzmanı Fevzi El-Kutup, yafalı bir genç kızın bileğine takması için bu altın saati Berlin'den satın almıştı. Ama sevgilisinin ona duyduğu ilgi ayrılığa dayanamamıştı. Şimdi bu armağan İsviçreli saatçinin herhalde aklına bile getiremediği, duygusal olmaktan çok uzak bir işte kullanılacaktı. Saatin camıyla akrebini çıkarıp ilk elektrik telini yelkovana bağlamıştı. Sonra kadrandaki 6 sayısının üzerine bir iğne saplayıp ikinci elektrik telini bu iğneye iliştirmişti. El-Kutup gri yeşil Ford'un arkasında gizlenen 250 kilo TNT'yi hoşnutlukla seyrediyordu. Yelkovan gelip iğneye dokunduğunda 5 katlı bir binayı uçuracak kadar güçlü bir patlamaya yol açacaktı. Ben Yahuda sokağında yaptığı gibi El-Kutup amatör kimyagerlik tecrübesinden bu yeni patlayıcının gücünü arttırmakta yararlanmıştı. Patlamanın ısısını yükseltmek amacıyla patlayıcı maddenin gücünü bir civa, nitrik asit ve tuz ruhu karışımıyla arttırmıştı. Hatta gerçekleştirdiği ana sistemin çalışmaması halinde 2 yol daha düşünmüş, TNT'nin altına basılarak uçurmayı sağlayan bir patlayıcı yerleştirmiş, bir de telaşa düşen şoförün saatteki elektrik tellerini koparması ihtimaline karşılık kontakla bağlantı kurmuştu. Şoför arabaya atlamak için bir işaret bekliyordu. Her şey hazır olduğunda yol üstündeki Arap, İngiliz ya da Yahudi herhangi bir barajı aşmayı sağlayacak şeyi arabanın sağ ön çamuruna takmak için ilerledi. Şimdi arabada bir Amerikan bayrağı vardı. Antonio Davud adlı Arap, Birleşik Amerika Konsolosluğu'nun şoförüydü. Araba yavaşça avludan çıktı. Sonra Kudüs'ün en iyi korunan binasına, Haganah'ın ve Dünya Siyonist Hareketi'nin genel karargahı olan gerçek bir kaleye, Yahudi Ajansı'na doğru yöneldi. Abdülkadir ve bir kuşaktır bütün yurttaşları için Kral 5. George Caddesi'ne hakim olan binanın görkemli cephesi, Filistin Araplarının başına çöken bir felaketin simgesi, topraklarını almak üzere gelen zorbaların yeriydi. Karanlık mahzenleri Siyonizmin yarım yüzyıllık arşivlerini gizliyordu. Bıkıp usanmadan para toplayanlar, Filistin'e Yahudi göçünü sağlayanlar, yeni taraftarlar bulanlar ve Birleşmiş Milletler'in desteğini sağlayanlar hep oradan çıkmıştı. Paylaştırma kararından birkaç saat sonra David Ben-Gurion bu Balkan'dan artık özgür bir ulusuz diye bağırmıştı. Özel güvenlik tedbirleri binanın korunmasını sağlıyordu. 3 metre yüksekliğinde önünde nöbetçilerin beklediği madeni bir parmaklık binayı çevreliyor ve yere çakılan çelik raylar ender taşıtların avluya girişini engelliyordu. Girişte silahlı adamlar izin kağıtlarına bakıyor. Beytüllahimli çekingen bir Hristiyan Arap işte buraya çeyrek ton TNT sokmaya hazırlanıyordu. Harekat planını Antoine Davut teklif etmişti Abdülkadir'e. Her sabah konsoloslukta çalışan 2 Yahudi sekreter kızı almak için Ford arabasını Yahudi ajansının önüne çekiyordu. Nöbetçilerle öyle yakınlaşmıştı ki birkaç hafta önce kendisine silah sağlamanın bir yolunu bilip bilmediğini bile sormuşlardı. Abdülkadir'le anlaşan Davut onlara hemen birkaç tabancayla el bombası getirmişti. Sonunda bir gün Arapların beklediği fırsat çıkmıştı. Yahudiler şoförden makineli istediler. Davut 24 saat düşünür gibi yaptı, sonra silahları meraklı bakışlardan uzak teslim edebilmek için Yahudi ajansı binasına girmek şartıyla isteği kabul etti. Dolayısıyla da Ford'un şoförü en ufak bir güçlükle karşılaşmadan avluya girip arabasını tam Şaltiel'in karargahının bulunduğu kanadın önüne park edebildi. Arka koltuğun altına gizlenmiş bir torbadan makineliği çıkardı. Herhalde o güne kadar Haganah'ın aldığı en pahalı silahtı bu. Nöbetçilerden biri pazarlık sonucu üzerine anlaşılan parayı getirmeye giderken Davut yakınındaki tütüncüden sigara alıp döneceğini söyledi. Birden tam Haganah genel karargahının önüne şoförü tarafından terk edilmiş arabayı görüp kuşkulanan bir nöbetçi atılıp el frenini gevşetti ve birkaç metre ötedeki Vivian Herzog'un çalışma odasının önüne kadar itti. Bu hareket askerin hayatına mal oldu ama kuşkusuz David Şaltiel'in ve genelkurmayındaki subaylardan çoğunun kurtulmasına yol açtı. Ford'un patlaması 13 kişiyi öldürdü. Çalışma odasının yıkıntıları arasında ölmesi gereken kişi bir mucize sonucu sağdı. Arabanın tam penceresinin altına vardığı sıra Vivian Herzog doğal bir ihtiyacı gidermek üzere yerinden kalkmıştı. Binanın öbür ucundaki tuvaletten çıkıp yaralılara yardım etmek üzere odalara dalıp çıkmaya koyuldu. Yıkık dökük olan kendi odasına vardığında bir çığlık attı. Yerde yatan kanlı gövdenin üzerinde gri flanel eteği tanımıştı. ''Tanrım!'' diye mırıldandı dizüstü çökerken. ''Orada ne yapıyorsun?'' Bir inilti Vivian Herzog'a karşılık verdi. Sevgiyle karısının güzel yüzünden akan kanı silmek için eğildi. Sonra elinden geldiğince dikkat ederek Aura'yı can kurtarına götürmek üzere kucakladı. 2,5 saat sonra tam bir de Vivian Herzog, Albay Rochlund'u yemeğe götürmek üzere Birleşmiş Milletler binasının kapısına dikiliyordu. Yaralandığı için gelemeyen karısı adına özür diledi ve konuğundan üstünün başının hırpaniliğini bağışlamasını istedi. Sonra birlikte gidip Yahudi ajansının etkili kişilerinden Roy Van Shiloah'la buluştular. O da Antoine Davud'un koyduğu bombayla yaralanmıştı. Bezlerle sarılı olan başındaki 4 delikten yalnız gözleri, burnu ve ağzı görülüyordu. Bir kadeh şeri içtikten sonra sofraya geçildi. Norveçli'nin şaşkın bakışları o an olağanüstü bir görüntüyle karşılaştı. Herzog karısının kanıyla lekelenen gömleğini ceketinin altında gizlemeye çalışırken mumyayı andıran Shiloah ince bir kamışla çorbasını içmeye koyuldu. Bu adamları İngilizler gittikten sonra ülkemizi yönetecek yetenekli olduğumuza inandırmak gerekiyordu diye düşünüyordu Herzog. Yemek sırasında ne o ne de Shiloah sabah başlarına gelen ve ikisinin de hayatına mal olabilecek felaketten söz ettiler. 1,5 saat süreyle gelecek 20 yıl içinde Filistin'de kuracakları devlet hakkında besledikleri düşleri anlattılar. Sırf geleceği düşünmek için yaşadıkları amansız günleri isteyerek kafalarından çıkarıp atan bu adamları dinlerken Norveçli'nin gözleri yaşardı. ''Tanrım!'' diye mırıldandı. ''Sizinki gibi bir ulusu kimse durduramaz.'' 2 gün sonra 13 Mart Cumartesi Washington Siyonistlerinin davası bir başka darbe yemek tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Chaim Weizmann'ın odasından gelen telefonla yatağından fırlayan Kansas City'li gömlekçi iyiden iyiye umudu kesmişti. Uzun yıllardan beri devam eden dostlukları süresince Eddie Jacobs'ın Harry S. Truman'ın bu kadar öfke ve kırgınlıkla konuştuğunu hiç işitmemişti. Yine ilk kez eski ortağı istediği bir şeyi geri çeviriyordu. Truman ona ne Chaim Weizmann'ı ne de herhangi bir başka Siyonist lideri kabul etmek niyetlisi olduğunu belirtmişti. Oysa böyle bir buluşma asla bu kadar gerekli olmamıştı. Birkaç gün önce Truman paylaştırma kararının yerine Birleşmiş Milletler'in Filistin yönetimine el koyması yolundaki Dışişleri Bakanlığı tasarısına itiraz etmemişti. Tutumundaki değişikliği de Jacobson'ın kendisine yolladığı 20 Şubat tarihli telgrafa verdiği cevapla açıklamıştı. 2,5 yıldan beri bu durum kafamı kurcalıyor diyor yazıyordu cevabında. Yahudiler o kadar ihtiraslı ve Araplarla konuşmak öylesine güç ki bir şey yapabilmeyi başarmak imkansız gibi. Her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağını umarım ama sorunun bugünkü plan çerçevesinde çözümlenemeyeceği sonucuna vardım. Mektubun pek cesaret vermeyen havasına rağmen Jacobson doğrudan başkanla görüşmek için Washington'a koşmuştu. Ama Amerikalı Siyonistlerin baskısı Truman'ı öyle bezdirmişti ki dostunun çağrısına kulak tıkadı. Cesareti kırılan Jacobson Truman'a veda etmek üzereydi ki başkanın masasının bir köşesinde 19. yüzyıl başının büyük devlet adamı Andrew Jackson'ın at üzerindeki küçük heykelini gördü. Bu heykel onu kamçıladı. Hayatın boyunca Harry bir tek kahramana gönül verdin diye bağırdı. Andrew Jackson'ın hayatını en iyi bilen Amerikalı belki de sensin. Parmağını atlıya doğru uzatarak devam etti. Kansas City'ye yaptırdığın yeni Adalet Sarayı'nın önüne bu heykeli koydurdun. Evet, çimlerin üzerine, tam binanın önüne koydurdun ve hala orada. Evet Harry, benim de bir kahramanım var. Hiç karşılaşmadım ama sanırım yaşamış Yahudilerin en büyüğü. Hayim Weizmann'dan söz ediyorum. Çok hasta bir adam, gücü kalmamış. Neredeyse kör ama sırf seni görmek ve ulusunun davasını savunmak için binlerce kilometre tepmiş de gelmiş. Jacobs'ın sustuğunda başkanın parmaklarını sinirli sinirli masasını takırdattığını fark etti. Sonra koltuğuna dönüp bakışını gül bahçesindeki çiçeklerin çıplak saplarına dikti. Kararını değiştiriyor diye düşündü Jacobs'ın. Birden ona 100 yıl kadar uzun gelen bir sürenin ardından başkanın koltuğu yeniden döndü. Truman gözlerinin içine bakıyordu. Kazandın it oğlu it. 5 gün sonra Hayim Weizmann büyük bir gizlilik içinde Harry S. Truman'la görüşmek üzere Beyaz Saray'ın doğu kapısından giriyordu. Bir kere daha ilk görüşmelerine can veren olağanüstü bir karşılıklı saygı ve sevgi dalgası konuşmalarına hakim oldu. Daha çok konuşan Weizmann oldu. 3 ana sorun üzerinde durdu. Silahlara konan ambargonun kaldırılması, Filistin'e göç ve Amerika'nın paylaştırma kararını desteklemesi. Başkan Dışişleri Bakanlığı'nın ilk sorunu incelediği cevabını verdi. Göç konusundaki tutumu her zaman açık olmuştu. Karşı değildi buna. Dolayısıyla da görüşmelerinin varlık nedeni 3. nokta konusundaydı. Yaşlı Siyonist liderin kalan bütün gücünü ortaya koyarak yaptığı dokunaklı savunma, başkanın kafasında Dışişleri Bakanlığı'ndaki danışmanların raporundan daha ağır bastı. Truman ilk görüşüne döndü. Bu ihtiyar adama ve hala Avrupa'daki kampların dikenli telleri ardında bekleyen binlerce Yahudi'ye verdiği sözü tutacaktı. Birleşik Amerika, Filistin'in paylaştırılmasını desteklemeye devam edecek diye söz verdi Weizmann'a. Birleşik Amerika'nın Birleşmiş Milletler Başdelegesi Warren Austin, 24 saat kadar sonra Güvenlik Konseyi salonuna girdiğinde bu görüşmeyi hiç beklemiyordu. Birleşmiş Milletler'in Filistin'in yönetimini üzerine almasıyla ilgili Loy Henderson tarafından yazılan ve Marshall tarafından onaylanan söyleme 4 günden beri hazırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan hiç kimse başkanın tutumunu değiştirdiğini ve yeniden paylaştırma kararını desteklemeye yöneldiğini bilmiyordu. Warren Austin, Filistin'in paylaştırılmasını süresiz olarak durdurma yolundaki yeni Amerikan tekliflerini resmen açıklarken salona şaşkınlığın etkilediği bir sessizlik çöktü. Seyircilerin bulunduğu yerde bir sürü Amerikalı Siyonist ağlamak üzereydi. Ardından önce bir şaşkınlık geçiren Arap devletlerinin temsilcileri sevinçlerini açığa vurdular. Austin, ABD hükümetinin Güvenlik Konseyi'nden paylaştırmayla ilgili her türlü çalışmayı durdurmasını ve 15 Mayıs günü sona erecek İngiliz mandasının ardından Filistin'in Birleşmiş Milletler yönetimine bırakılması sorunun görüşülmesi için genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi. Paylaştırma diyordu, Arapların şimdiki direnmeleri sürüp gittikçe barışçı yollardan gerçekleştirilemez. Eğer acil tedbirler alınmazsa diye uyardı meslektaşlarını, şiddet hareketlerinin kutsal toprakları kapladığı görülecektir. Bu şiddet bütün Orta Doğu'ya yayılabilir ve dünya barışını tehdit edebilir. Birleşik Amerika'nın yeni girişimi Siyonistler için bir ihanet, Arapların paylaştırma kararına direnmeleri karşısında bir pes etmeydi. Ertesi gün Amerika'nın bütün sinagoglarında yas duaları okundu. Arap temsilcileri sevinçle coşuyordu. Zaferdi bu, paylaştırma kararı ölmüştü. Kudüs'te kendinden geçen başıbozuk Arap birlikleri haberi gürültülü bir baraj ateşiyle karşıladılar. Hacı Emin de Beyrut'tan Birleşik Amerika'nın er geç erdem ve adalet yoluna döneceğinden asla şüphe etmediğini açıklıyordu. Öfkesini kapıp koyveren David Ben Gurion söylevi terk edilmekle niteledi ve halkına sırası geldiğinde Yahudi devletinin ABD'nin desteği olsun olmasın ilan edileceğine söz verdi. Yine de Austin'in söylevinin uyandırdığı şaşkınlık hiçbir yerde Beyaz Saray'daki kadar büyük olamazdı. Truman çok üzgündü. Dışişleri Bakanlığı'nın sunduğu tasarıyı onaylarken bunun açıklanacağı an ve şekle kendisinin karar vereceğini sanıyordu. Bu nedenle Weizmann'a yaptığı konuşmadan sonra ABD'nin ilk görüşüne dönmesi ve paylaştırma kararını destekleme sözüne sadık kalması yolunda vardığı kesin sonucu dışişlerine bildirme gereğini görmemişti. Söylevin bir an önce verilmesinde gösterilen telaşın kendisini zorlamak ve kamuoyu önünde bir oldu bitti karşısında bırakmak amacına yönelen Dışişleri Bakanlığı'ndaki paylaştırmaya karşı kanadı manevrası olduğuna inanıyordu. Bu hedefe de ulaşılmıştı. Tabii başkan Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin açıklamalarını yalanlayamazdı. Zaten Amerikan dış politikasında bu mutlak dönüşle otoritesi yeterince sarsılmıştı. Yeni bir dönüş otoriteyi yok etmeye yetebilirdi. Truman tutsaktı. Birleşmiş Milletler yönetimiyle yetinmek zorundaydı. Yine de başkan özel olarak kendi görüşünü ve duyduğu öfkeyi belirtmekte kararlıydı. Gidin ve Weizmann'ı nerede olursa olsun bulun dedi yakın dostlarından yargıç Samuel Rosenman'a. Karşısında ağzından çıkan her sözün gerçek düşüncemi yansıttığını söyleyin kendisine. Paylaştırma kararına sadık kalacağımızı söylediğimde bu sözlere inanıyordum. Başkan bunun ardından danışmanlarından birini sorumlulukları tespit etmek üzere soruşturma yapmakla görevlendirdi. Marshall'ın kendisi ve Lovett bile başkanın öfkesinden kurtulamadılar. Warren Austin'in söylevi bunu yazana dış yolculuklar konusundaki tecrübesini arttırma fırsatı verdi. Başkanın özel bir kararıyla Loy Henderson çok yükseklerde bir göreve, Nepal başkenti Katmandu'da Birleşik Amerika Büyükelçiliğine atandı. 18. Kadınlar kürkleriyle gelsinler. Kudüs'ün en eskileri bile bu kadar soğuk bir Mart ayı geçirdiklerini hatırlamıyorlardı. Her gece ısı sıfırın altına iniyordu. Sulu kar sağanağı ile iliklerine kadar ıslanan, çoğu kere avuçlarında sıktıkları tüfeklerden ötesini görmeleri mümkün olmayan Şaltiye'nin askerleriyle Hacı Emin'inkiler tir tir titriyorlardı. Ama 1948 kışının sonuna doğru soğuk çarpışmaların yoğunluğunu azaltmamıştı. Yenişehir'den Yafa kapısına doğru inen Mezmillah Caddesi gibi bazı yollar devamlı kurşun yağmuru altındaydı. Bir sabah yaylım ateşe daha fazla katlanamayan yaşlı bir Alman Yahudisi kadın, küçük antikacı dükkanında ne var ne yoksa arabasına doldurup çıktı gitti. 50 metre uzaklaşmamıştı ki surların üzerinden bir Arap rahat rahat nişan alıp kadını öldürdü. Birkaç gün sonra İbrahim Dajani adlı Arap, caddenin ucuna pusu kuran bir Yahudinin aşağı yukarı aynı yerde bir arkadaşını öldürdüğünü gördü. Hagada komutanı acele, yaşları 18'e 45 arasında erkeklerin sayımını yaptırdı. Kolluklu askerler kimlikleri gözden geçirmek için kahvelerde ve sinemalarda devriye gezdiler. Ana babalar oğullarının Haganah'a alınmasını önlemek için İngiltere'ye yollamışlardı. Hepsine $4,000 ceza verildi ama çocukların geri getirilmesi yine de sağlanamadı. Haganah'ın gençlik örgütü Ganna'nın eğitimi yoğunlaştırıldı. Terk edilmiş bir Arap köyü olan Şeyh Batur'da devamlı bir kamp kuruldu. Givat Ram Şef Tepesi diye adlandırılan bu kamp, Mart ortasında 200 kız ve erkek barındırabiliyordu. Yaşı ileri olanlar sonraları karakollar arasında habercilik yapıyor, daha sakin mevzilerde kendilerinden nöbetçi olarak da faydalanılıyordu. Yahudi komşularının dayanışmasından ve örgütlerinden yoksun olan Kudüs Arapların her biri durumu aklına estiği gibi karşılıyordu. 14 yaşında bir çocuk olan Kasım Mugrabi oturduğu mahalledeki Hacı Emin'in temsilcisine savaşmak istediğini bildirdi. Evine dönüp ananın memesine hem sonra da gel gönüllü yazılı cevabını verdi. Çok üzülen Mugrabi evine döndü, annesinin çantasından para çaldı ve çarşıya koşup rastlayacağı ilk Yahudi dükkanını atmak üzere el bombası satın aldı. Bombanın patladığını işitince artık bir erkek oldum diye düşündü.